Ayrım 38. Karacan, Açık Öğretim Ders Notları. Sayfa 419. Ünite 8. Diğer sosyal hizmet alanlarındaki kurum ve kuruluşlar 2 ve genel değerlendirme. Ara sınav 3 veya 4, dönem sonu sınavı 1 veya 2. LGBTT. Çok kültürlülük, dini sosyal hizmet kuruluşları, özel gereksinim grupları. Diğer özel gereksinim grupları ile ilgili sosyal hizmet kuruluşları. Çok kültürcü sosyal hizmet kuruluşları. LGBT, lezbiyen, gay, biseksüel ve transseksüellere dönük hizmet veren. LGBT, lezbiyen, gay, biseksüel ve transseksüellere dönük hizmet veren sosyal hizmet kuruluşları. Dini sosyal hizmet kuruluşları, okullar. Çok kültürcü sosyal hizmet kuruluşları. Çok kültürcülük, modernist akımın sonuçlarından biri olan tek kültürcü yaklaşımlara karşı geliştirilen ve son dönemde farklılıkların tanınması olarak ele alınan politik bir duruştur. Çok kültürcü sosyal hizmet uygulaması, temelde sosyal bilimlerin keskin bir biçimde yaşadığı kültürel dönemecin bir yansıması olarak sosyal hizmette hayat bulmuştur. Çok kültürcülük yaklaşımı, farklı kültürleri otantize ve egzotize ettiği oranda içermekte ve aslında farklı kültürlerin ötekileştirmesine söylemsel bir meşruiyet kazandırmaktadır. Çok kültürcü sosyal hizmet uygulaması, yeni kamu yönetiminin önemli bir unsuru olarak sosyal hizmet uygulamasına devrimsel bir etkide bulunmuştur. Çok kültürcü uygulamalar ilk bakışta türdeş ve tek kültürlü ulus devletin çoğunluklar üzerindeki baskıcı niteliğinin giderilmesini ve herkes için toplumsal eşitliğin savunulmasını ifade etmektedir. LBTG, lezbiyen, gay, biseksüel ve transseksüellere dönük hizmet veren sosyal hizmet kuruluşları. LGBTT bireylerle çalışan sosyal hizmet uzmanlarının mesleki çalışma sırasında dikkat etmeleri gereken bir takım ilkeler bulunmaktadır. Sosyal hizmet uzmanları bu gruba karşı kendi davranış, tutum, inanç sistemi, ahlaki değerlerin yanı sıra ön yargı ve ayrımcılık potansiyelini fark etmelidir. Anlayış ve bilginin eksik olmasından korkmamak gereklidir. Cinsel yönelimini tanımak ve kabul etmek karmaşa ve belirsizlikle geçen yıllardan sonra kolay değildir. Bazı LGBTT'lerin cinsel yönelimlerini açıklamakta zorlanacaklarını, toplum tarafından kimliklerini saklamaya zorlandıklarını, toplumda reddedilme durumunu da dikkate alarak müracaatçıya acı, kızgınlık ve adaletsizlik duygularını açıklaması için yardım edilmelidir. Yardım ilişkisine girmede ayrımcılık ve ön yargı deneyimleri nedeniyle çok incindikleri. Ayrımcılık ve ön yargı deneyimleri nedeniyle çok incindikleri için tedbirli ve korkulu olabilirler. Açılma müracaatçıyla çalışmanın bir hedefi olmamalıdır. Eşcinsel bir çiftle çalışırken heteroseksüel çiftlerdeki uzun dönemli sorunlar karşımıza çıkabilir. Okullar. Okullar sosyal hizmet uygulaması bakımından tüm dünyadaki en önemli yerlerden biridir. Okul, sosyal hizmeti, öğrencilerin içinde bulundukları gelişim dönemi, aile ve yaşam koşulları nedeniyle yaşadıkları sorunların çözümü, gereksinim duyulan hizmetlerden yararlanmaları ve böylece eğitim etkinliklerini başarıyla sürdürmelerini sağlama gibi hizmetleri yürütmek üzere sosyal hizmetin önemli uygulama alanlarından birisidir. Okul sosyal hizmeti, öğrencinin okul performansına, okul başarısına etki eden biyopsikososyal faktörler üzerine odaklanır. Okul ortamında çalışan sosyal hizmet uzmanlarının görevleri ve çalışmaları şu şekilde sınıflandırılabilir. Öğrencinin gereksinimlerini değerlendirme. Program, planlama ve değerlendirme. Doğrudan hizmet etme. Savunuculuk. Konsültasyon. Eşgüdüm ve işbirliği. Yönetim, organizasyon. Örgütsel davranış ve çağdaş yaklaşımlar. Sistem yaklaşımı. Sistem yaklaşımı, örgütün tümünün çevresiyle ve kendi içsel parçaları veya alt sistemleriyle ilişkilerini bir araya getirmekte ve bunların bütünleştirilmesi için temel oluşturmaktadır. Durumsallık yaklaşımı. Durumsallık yaklaşımında temel düşünce, örgütlerde yönetici davranışlarını belirleyen bir modelin olmadığıdır. Toplam kalite yaklaşımı. Günümüzün yüksek rekabet koşulları aşağıdaki örgütsel davranışları çok önemli kılmaktadır. 1. Yaşamak ve gelişebilmek için müşteri odaklı davranmak, müşteri memnuniyetini her şeyin üzerinde tutmak. 2. Müşteri memnuniyeti için yeni ürünleri yerli ve yabancı rakiplerinden daha önce veya en az onlarla birlikte piyasaya sürmek için örgüt içi yenilik çabalarını ve birimler arasındaki işbirliğini, takım çalışmalarını hızlandırmak. 3. Çalışan tüm örgüt üyelerini en alt kademeden en üst kademeye kadar toplam kalite felsefesi konusunda eğitmek ve bilinç aşılamak. 4. Çalışanların müşteri tatmininin başrol oynadıklarının bilincinde olarak onların memnuniyetlerini araştırmak, şikayetlerini anlamak, çözüm aramak, beklentilerine cevap verebilmek. 5. Çalışanlara kalite temelli ve yararlı ve yaratıcı önerileriyle orantılı ücret ve ödüllendirmeler sağlamak. 6. Örgütü sürekli olarak ulusal, uluslararası ve küresel önemli rakiplerle her bakımdan karşılaştırarak kıyaslamak, eksik ve yetersiz taraflarını keşfetmek ve gereken önlemleri almak. Örgüt kültürü. Bir örgütün kültürü başlıca şu unsurlardan oluşur. Sosyal ve fiziki çevre. Şakalar, metaforlar, hikayeler, mitler ve efsaneler şeklinde oluşan örgüte özgü dil. Çeşitli törenler ve ritüeller şeklinde ortaya çıkan davranış tarzları. Davranış kuralları, adab, erkan. Kahramanlar, semboller ve sembolik eylemler, inançlar, değerler, tutumlar, temel varsayımlar, örgüt tarihi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na giden yol. Himaye-i Eftel Cemiyeti. Himaye-i Eftel Cemiyeti, Umumiyesi Nizamname-i Esasiyesinde kurumun faaliyet alanları kısaca şu şekilde özetlenmektedir. Çocuklara eziyet edilmemesi. Anne ve babaları dahil hiç kimse tarafından çocukların bedeni ve ruhsal durumlarını tehlikeye düşürecek hizmetlerin gördürülmemesi. Fakir, hasta çocukların tedavilerinin sağlanması. Çocukların tütün ve bağımlılık yaratacak maddelerden korunması. Okulların tatil zamanlarında fakir çocukların kırlara ve yazlıklara gönderilmesinin sağlanması. Hizmetçi, besleme ve evlatlıklara kötü muamele edilmemesi. Himaye-i Etfale ilişkin kütüphane kurulması. Anne ve babaları tarafından terbiye edilemeyen veya mahkum olan çocuklar için islahhaneler kurulması. Çocukların sağlıklı bir şekilde yetiştirilmesi için oyun alanlarının kurulması. Himaye-i Etfal ile uğraşan uluslararası kuruluşlarla bağlantı kurulması. Yönetişimcilik. Yönetişimcilik, devlet sermayesi ile iş çevresinin sağlık, eğitim ve çevre konularında ortak, ulusal ve yerel projeler yoluyla refah hizmetlerini sunmalarını ifade etmektedir. Yönetişimciliğin 4 temel ilkesi. Tasarruf, piyasa güçleri, ademi merkeziyetçilik, hesap verilebilirlik. Yönetişimciliği savunanlar sosyal sorunların, örgütlerin yapısal, finansal ve operasyonel mekanizmalar içinde daha etkili ve verimli yönetimsel ölçütlerle çözülebileceğini ileri sürmektedir. Yönetişimcilik zihniyeti sosyal refah sunumunun politik doğasını bertaraf etmek üzere iş görmektedir. 1. Aşağıdakilerden hangisi özel gereksinim grupları ile ilgili sosyal hizmet kuruluşlarından biri değildir? A. Çok kültürcü sosyal hizmet kuruluşları. B. LGBT, lezbiyen, gay, biseksüel ve transseksüellere dönük hizmet veren sosyal hizmet kuruluşlar. C. Dini sosyal hizmet kuruluşlar. D. Okullar. E. Aileler. Çözüm. Özel gereksinim gruplarına dönük Türkiye'de uygulaması bulunmayan sosyal hizmet kuruluşları 4 alandadır. Bunlar çok kültürcü sosyal hizmet kuruluşları, LGBT, lezbiyen, gay, biseksüel ve transseksüellere dönük hizmet veren sosyal hizmet kuruluşları, dini sosyal hizmet kuruluşları ve okullar. Yanıt E'dir. Aileler. 2. Çok kültürcülük neyi karşılar? A. Kültürel duyarsızlık. B. Farklılıkların tanınması. C. Tek kültürcük. D. Politik bir duruş. Modernist akım. Çözüm, çok kültürcülük modernist akımın sonuçlarından biri olan tek kültürcü yaklaşımlara karşı geliştirilen ve son dönemde farklılıkların tanınması olarak ele alınan politik bir duruştur. Postmodernizmin etkisiyle güçlenen bu duruş, ekonomiden siyasete, eğitimden sanata kadar birçok alanı derinden etkilemeye devam etmektedir. Psikoloji ve sosyal hizmet gibi yardım mesleklerinde de çok kültürcülük akımının etkisiyle kültürel yetkinlik ve kültürel duyarlılık gibi kavramların kullanılmaya başlandığını görmekteyiz. Yanıt B'dir. Farklılıkların tanınması. 3. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Çok kültürcü sosyal hizmet uygulaması yeni kamu yönetiminin önemli bir unsuru olarak sosyal hizmet uygulamasına devrimsel bir etkide bulunmuştur. B. Söylemsel düzlemde farklılıklara saygıyı vurgulayan çok kültürcü sosyal hizmet pratikte farklılıkların ötekileşmesine asla hizmet edemez. C. Rich, çok kültürcü sosyal hizmet uygulamasını, sosyal hizmet sunumunu getolaştırmakla suçlamaktadır. D. Çok kültürcülük, sosyal adaleti hedefleyen geniş yapısal analizler yerine dar, alternatif uygulama ve araştırma modellerine odaklanmıştır. E. Çok kültürcülük yaklaşımı, farklı kültürleri otantize ve egzotize ettiği oranda içermekte ve aslında farklı kültürlerin ötekileştirilmesine söylemsel bir meşruiyet kazandırmaktadır. Çözüm, çok kültürlük özellikle geride bıraktığımız yüzyılın ikinci yarısına damgasını vurmuş, küreselleşme ile birlikte ise dünyamızın yeni gerçekliğini ifade eder hale gelmiş sosyolojik bir olgudur. Ekonomik, toplumsal ve siyasal gelişmelerin sonucunda yerlerinden olan veya yerlerini bırakan milyonlarca insan doğdukları yerden başka bir yerde yaşamlarını sürdürmekte, böylece farklı kültürler bir arada yaşamaya mecbur olmaktadır. Sosyal hizmet açısından bakıldığında söz konusu bu çok kültürlü ortam, sosyal hizmet sunumunu da şekillendirmektedir. Yanıt B'dir. Söylemsel düzlemde farklılıklara saygıyı vurgulayan çok kültürcü sosyal hizmet pratikte farklılıkların ötekileşmesine asla hizmet edemez. 4. Hangi yıllardan sonra sosyal bilimleri simgesel, dil bilimsel ve temsili sistem olarak derinden etkileyen ve sosyal hizmet uygulamasını da dönüştüren etkilerde bulunan kültür artık hem sosyal bilimlerin hem sosyal hizmet uygulamasının temel odağı haline gelmiştir? A. 1950'ler, B. 1960'lar, C. 1970'ler, D. 1980'ler, E. 1990'lar. Çözüm, 1960'lardan sonra sosyal bilimleri simgesel, dil bilimsel ve temsili sistem olarak derinden etkileyen ve sosyal hizmet uygulamasını da dönüştüren etkilerde bulunan kültür artık hem sosyal bilimlerin hem sosyal hizmet uygulamasının temel odağı haline geldi. Yanıt B'dir. 1960'lar. 5. Aşağıdakilerden hangisi hizmetlerin pratikte faydasız ve zarar verici özelliklerinden biri olamaz? A. Ön yargılı, B. Yargılayıcı, C. Hak temelli, D. Sınıflayıcı, E. Genel geçer. Çözüm. Hizmet alanların gerçek ihtiyaçlarından yola çıkmayan ön yargılı, sınıflayıcı ve genel geçer yaklaşımlarla götürülen hizmetlerin pratikte faydasız ve veya zarar verici olacağı açıktır. Bu anlamda eleştirel çok kültürcü bir yaklaşım çerçevesinde yeni araştırma ve değerlendirmelerin yapılması sosyal hizmet eğitimi ve politikalarının yeni araştırmalarla desteklenmesi önemli bir ihtiyaç olarak görülmektedir. Yanıt C'dir. Hak temelli. 6. Homofobi terimi hangi yıllarda ortaya çıkmıştır? A. 1950, B. 1960, C. 1970, D. 1980, E. 1990. Çözüm. Homofobi terimi 1960'larda ortaya çıkmıştır. 1950'lerde dikte edilen yoğunluk kazanmış toplumsal cinsiyet kalıpları, erkeklik ve kadınlık kavramlarının üzerine yapılan vurgu ve eşcinselliğe karşı yoğun bir baskı kavramın çıkışı için zemin hazırlamıştır. Yanıt B'dir. 1960. 7. 1980'li yıllar tüm dünyada eşcinselliğe yönelik homofobinin arttığı yıllar olarak hatırlanmaktadır. Buna sebep olan olay aşağıdakilerden hangisidir? A. Feminizm hareketi, B. neoliberal politikalar, C. Kaliforniya Belediyesi'nde görev alan ilk gay müfettiş olan Harvey Milk'in öldürülmesi, D. ekonomik kriz, E. politik hareketler. Çözüm: 27 Kasım 1978'de Kaliforniya Belediyesi'nde görev alan ilk gay müfettiş olan Harvey Milk'in öldürülmesi, 1980'li yılların adeta habercisi gibidir. Milk'in öldürülmesi ve dava sürecindeki adaletsiz tutum ve ayrıcalık yanında mahkemenin katili az bir cezaya mahkum etmesi kalabalık bir eylemle protesto edilir. Harvey Milk, LGBT hareketi için önemli bir figürdür. Yanıt C'dir. Kaliforniya Belediyesi'nde görev alan ilk gay müfettiş olan Harvey Milk'in öldürülmesi. 8. Aşağıdakilerin hangisi örgütsel davranış ve çağdaş yaklaşımlardan biri değildir? A. Sistem yaklaşımı. B. Durumsallık yaklaşımı. C. Nihilist yaklaşım. D. Toplam kalite yaklaşımı. E. Örgüt kültürü. Çözüm: örgütsel davranış ve çağdaş yaklaşımlar şunlardır: sistem yaklaşımı, durumsallık yaklaşımı, toplam kalite yaklaşımı, örgüt kültürü. Yanıt C'dir. Nihilist yaklaşım. 9. Örgütün tümünün çevresiyle ve kendi içsel parçaları veya alt sistemleriyle ilişkileri bir araya getirmekte ve bunların bütünleştirilmesi için temel oluşturmaktadır. 1, 2 veya daha fazla parçanın, kısımların veya alt sistemlerin bütününden oluşmuş ve çevresindeki diğer sistem ve üst sistemlerle sınırları çizilebilen, örgütlenmiş bir birlik olarak tanımlanabilir. Bu bilgi aşağıdakilerden hangisini açıklamaktadır? A. Sistem yaklaşımı. B. Durumsallık yaklaşımı. C. Nihilist yaklaşım. D. Toplam kalite yaklaşımı. E. Örgüt kültürü. Çözüm: sistem yaklaşımı, örgütün tümünün çevresiyle ve kendi içsel parçaları veya alt sistemleriyle ilişkilerini bir araya getirmekte ve bunların bütünleştirilmesi için temel oluşturmaktadır. Sistem, bir, iki veya daha fazla parçanın kısımların veya alt sistemlerin bütününden oluşmuş ve çevresindeki diğer sistem ve üst sistemlerle sınırları çizilebilen, örgütlenmiş bir birlik olarak tanımlanabilir. Yanıt A'dır, sistem yaklaşımı. 10. Örgüt kültürü kavramı her örgütsel sorunu çözecek altın bir anahtar olarak ele alınmaya ne zaman başlanmıştır? A. 1960'lar, B. 1970'ler, C. 1980'ler, D. 1990'lar, E. 2000'ler. Çözüm: örgüt kültürü, 1980'lerden bu yana örgüt kültürü kavramı her örgütsel sorunu çözecek altın bir anahtar olarak ele alınmaya başlamıştır. Yanıt C'dir, 1980'ler. 11. Aşağıdakilerden hangisi örgütün kültürünün özelliklerinden değildir? A. Çeşitli törenler ve ritüeller şeklinde ortaya çıkan davranış tarzları. B. Şakalar, metaforlar, hikayeler, mitler ve efsaneler şeklinde oluşan örgüte özgü dil. C. Davranış kuralları, adab erkan. D. Daha çok örgütte hali hazırda neler olup bittiği ile ilgilidir ve işletmenin günlük işlemlerini betimlemek üzere kullanılır. E. Sosyal ve fiziki çevre. Çözüm: bir örgütün kültürü başlıca şu unsurlardan oluşur: sosyal ve fiziki çevre, şakalar, metaforlar, hikayeler, mitler ve efsaneler şeklinde oluşan örgüte özgü dil, çeşitli törenler ve ritüeller şeklinde ortaya çıkan davranış tarzları, davranış kuralları, adab erkan, kahramanlar, semboller ve sembolik eylemler, inançlar, değerler, tutumlar, temel varsayımlar, örgüt tarihi. Yanıt D'dir. Davranış kuralları, adab erkan. 12. Himaye-i Etfal Cemiyeti günümüzde hangi bakanlığın karşılığıdır? A. Sağlık Bakanlığı, B. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, C. Milli Eğitim Bakanlığı, D. Adalet Bakanlığı, E. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı. Çözüm: modern Türkiye'nin ilk modern kurumlarından biri olan Himaye-i Etfal Cemiyeti aynı zamanda modern anlamda sosyal hizmet uygulamalarının ilk ciddi temsilcisidir. Ülkenin o günkü koşulları incelendiğinde, Balkan Savaşları ve Birinci Dünya Savaşı sırasında Osmanlı İmparatorluğu'nun birçok cephede savaşması nedeniyle cepheye sürekli asker sevk etmek durumunda kaldığı, cephelerde savaşanların büyük bir çoğunluğunun şehit düşmesi sonucu ülkede kimsesiz çocuklar sorununun her geçen gün büyüyerek sürdüğü, savaş sonrası yaşanan toprak kayıpları sonucu, imparatorluğun başta İstanbul olmak üzere diğer illere büyük göçler aldığı, bu durumun ailelerin sosyal ve ekonomik yönden çöküşüne neden olduğu görülmektedir. Yanıt B'dir. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı. 13. Okul ortamında çalışan sosyal hizmet uzmanlarının ne tür profesyonel görevleri ve ne tür çalışmaları yürüttükleriyle ilgili bilgiler hangi boyutlarda sınıflandırılamaz? A. Konsültasyon, liyazon. B. Ebeveynlerin problemleriyle ilgilenmek. C. Savunuculuk. D. Program planlama ve değerlendirme. E. Öğrencinin gereksinimlerini değerlendirme. Çözüm. Okul ortamında çalışan sosyal hizmet uzmanlarının ne tür profesyonel görevleri ve ne tür çalışmaları yürüttükleriyle ilgili bilgiler farklı boyutlarda sınıflandırılabilir. Öğrencinin gereksinimlerini değerlendirme, program planlama ve değerlendirme, doğrudan hizmet etme, savunuculuk, konsültasyon, liyazon, eşgüdüm ve işbirliği, yönetim, organizasyon. Yanıt B'dir. Ebeveynlerin problemleriyle ilgilenmek. 14. Aşağıdakilerden hangisi geylere yönelik pozitif tutumları olanların tersine, negatif tutumları olan bireylerin özelliklerinden biri değildir? A. Toplumsal, cinsiyet rolleri hakkında katı ve geleneksel tutumlar sergilemeye daha yatkındırlar. B. Gay erkeklerle ya da lezbiyenlerle kişisel ilişkiler kurmaya daha az yatkınlar. C. Muhtemelen yaşlı ve az eğitimlidirler. D. İnancı güçlü ve geleneksel dini bir ideolojiyi onaylamaya daha yatkındır. E. Olumlu tutumlar sergileyen akranlarına daha yakındırlar. Çözüm. Ampirik araştırmalar, heteroseksüellerin geylere yönelik tutumlarının çeşitli psikolojik, sosyal ve demografik değişkenlerle anlamlı bir biçimde ilişkili olduğunu ortaya koymaktadır. Geylere yönelik pozitif tutumları olanların tersine negatif tutumları olanlar, 1. Toplumsal cinsiyet rolleri hakkında katı ve geleneksel tutumlar sergilemeye daha yatkın, b. Olumsuz tutumlar sergileyen akranlarına daha yakın, 3. Gay erkeklerle ya da lezbiyenlerle kişisel ilişkiler kurmaya daha az yatkın, 4. Muhtemelen yaşlı ve az eğilimli, 5. İnancı güçlü ve geleneksel dini bir ideolojiyi onaylamaya daha yatkındır. Yanıt E'dir. Olumlu tutumlar sergileyen akranlarına daha yakındırlar. 15. Aşağıdaki isimlerden hangisi LGBT hareketi için önemli bir figürdür? A. Descartes, B. Harvey Milk, C. Weber, D. Marx, E. Kant. Çözüm. Harvey Milk, LGBT hareketi için önemli bir figürdür. Milk, kamuda yüksek göreve seçilen ilk eşcinsel olarak anılır. Yanıt B'dir. Harvey Milk. 16. İmai Etfal Cemiyeti kaç yılında nerede kurulmuştur? A. 30 Haziran 1921 Ankara. B. 30 Haziran 1923 Ankara. C. 30 Haziran 1921 İstanbul. D. 30 Haziran 1921 Samsun. E. 30 Haziran 1921 İzmir. Yanıt A'dır. 30 Haziran 1921 Ankara. 17. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A. 1980'lerde Reagan ve Thatcher'ın önderliğinde değişen ekonomi politiğin Türkiye'deki yansımalarının sosyal refaha ilişkin boyutunun kapsamlı analizlere ihtiyacı vardır. B. Değişen ekonomik akıl devletin piyasadan çekilişini, sosyal politikayı belirleyen dinamiklerin yeniden gözden geçirilmesini, artan uluslararası ortaklıkları ve sadece ekonomik değil, aynı zamanda kültürel anlamda küreselleşmeyi işaret ediyordu. C. Türkiye'de hali hazırda sosyal hizmetlere ilişkin politikalarla somutlaşan ideolojik dönüşümü analiz etmeden herhangi bir sosyal politika alanının tekil olarak incelenmesi bir bakıma anakronik bir yanılgı olacaktır. D. Söz konusu sürecin sosyal refah sunumuna dair imlediği ideolojik transformasyonun görünümü sistem yaklaşımı olmuştur. E. Yönetişimcilik, devlet sermayesi ile iş çevresinin sağlık, eğitim ve çevre konularında ortak ulusal ve yerel projeler yoluyla refah hizmetlerini sunmalarını ifade etmektedir. Yanıt D'dir. Söz konusu sürecin sosyal refah sunumuna dair imlediği ideolojik transformasyonun görünümü sistem yaklaşımı olmuştur. 18. Ekonomik, siyasal ve kültürel hayatın uluslararası boyutta dönüşüm olarak tanımlanmakta olan kavram aşağıdakilerden hangisidir? A. Kapitalizm, B. Nihilizm, C. Neoliberalizm, D. Küreselleşme, E. Postyapıcılık. Yanıt D'dir. Küreselleşme. 19. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Keynesgil politikalarla yeniden inşa edilen sosyal alan, 1980'ler sonrasında bambaşka bir görünüm kazandı. Sermaye, bilgi ve siyasetin ulusal sınırları tanımaksızın, uluslararası ve uluslararası bağlamda serbestçe dolaşmaya başladığı dünyada sosyal hayat üzerindeki etkiler de hızla yaygınlaştı. B. Sosyal alana tam bir güvensizlik hakimdi. Zayıflayan, ulus devletle birlikte sosyal alanın da denetimi belli oranda belirsizleşiyordu. C. Endüstrileşmeyle ortaya çıkan sosyal sorunlara bir tepki olarak yükselen Churchill'in refah devleti ve sosyal politikanın hakimiyeti yerini piyasanın adaletine bırakıyordu. D. Neoliberal ve veya neo muhafazakar ekonomi politiğin hakim olduğu Batı örneklerinde deneyimlenen seyrin analizi, Türkiye'deki sürecin ima ettiği daha büyük bir dönüşümün işaretlerini vermektedir. E. Çoğu Batı ülkesinde devletin sosyal refah hizmetlerini dağıtan mekanizma olarak rolü gittikçe azaldı ve bunun yerine sosyal hizmetlerin dağıtımını düzenleyici rolü aldı. Yanıt C'dir. Endüstrileşme ile ortaya çıkan sosyal sorunlara bir tepki olarak yükselen Churchill'in refah devleti ve sosyal politikaların hakimiyeti yerini piyasanın adaletine bırakıyordu. 20. Sosyal hizmetler, sosyal kontrolün bir aracı olmakla beraber devletin birinci kuşak haklarından hangisine verdiği değerinde bir göstergesidir. A. Yaşama hakkı, B. Sağlık hakkı, C. Özgürce eş seçme hakkı, D. Sosyal haklar, E. Çevre hakkı. Yanıt D'dir. Sosyal haklar. 21. Özelleştirme veya sosyal hizmetlerin piyasaya transferi nasıl gerçekleşmektedir? A. Kamu özel sektör ortaklığı biçiminde, B. Liberal politikaların devamı şeklinde, C. Marx'ın iktisat teorisinin uygulanışı şeklinde, D. Belediye bakanlık işbirliği şeklinde, E. Sadece özel sektörün piyasaya sürülmesiyle. Yanıt A'dır. Kamu özel sektör ortaklığı biçiminde. 22. Kendi meşruiyet temellerinin sorgulanmasına yol açacak bir biçimde yurttaşların sosyal hizmetlere ulaşımını rekabetçi bir ortamda alınıp satılabilir bir meta haline getiren devlet şekli aşağıdakilerden hangisidir? A. Sosyalist devlet, B. Feodal devlet, C. Federal devlet, D. Modern ulus devlet, E. Sosyal devlet. Yanıt D'dir. Modern ulus devlet. 23. Sosyal kontrolün mükemmel bir biçimde sağlandığı toplumlar, normalleştirici, eğitici ve uygarlaştırıcı vasıtalara da sahip olmalıdır diyen bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir? A. Karl Marx, B. Max Weber, C. Keynes, D. Adam Smith, E. Foucault. Yanıt E'dir. Foucault. 24. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Bourdieu 3 tür sermaye tanımlar: ekonomik, sosyal, kültürel. B. Bourdieu insani sermaye üzerine odaklanmıştır. C. Coleman ilişki ağları üzerinden yürüyen 3 sosyal sermaye biçimi tanımlamıştır. Normlar, bilgi kanalları ve kolektif ödev ve beklentiler. D. Sosyal sermaye kavramını sistematik olarak analiz eden bir düşünür Bourdieu'dur. E. Sosyal hizmet, toplumdaki bireylerin hukuka, bir diğerinin insan haklarına ve diğerlerine saygı göstermesi ve toplumsal düzenin devamı konusunda kendini sorumlu hissetmesi olarak tanımlanmaktadır. Yanıt E'dir. Sosyal hizmet, toplumdaki bireylerin hukuka, bir diğerinin insan haklarına ve diğerlerine saygı göstermesi ve toplumsal düzenin devamı konusunda kendini sorumlu hissetmesi olarak tanımlanmaktadır. 25. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. 1980'ler sonrası kapitalist ülkelerin yaşadığı dönüşüm, yeni sağın refah karşıtı politikaları ile belirlendi. B. Feodalizmin dönüştürdüğü sosyal refah anlayışının yeni çerçevesini ise yönetişimcilik, managerialism oluşturacaktı. C. Yönetişimcilik, devlet sermayesi ile iş çevresinin sağlık, eğitim ve çevre konularında ortak ulusal ve yerel projeler yoluyla refah hizmetlerini sunmalarını ifade etmektedir. D. Yönetişimcilik, yalnızca hizmet sunumunun örgütsel yapılarını radikal bir biçimde değiştirmekle kalmamış, ayrıca sağlık ve sosyal bakım hizmetlerinin değerlendirmesini ve bu değerlendirmenin meşruiyetini ve kamusal olarak finanse edilen hizmetlere ihtiyacı bulunanların deneyimlerini dönüştürmüştür. E. Yönetişimciliğin dört temel ilkesi, tasarruf, piyasa güçleri, ademi merkeziyetçilik ve hesap verilebilirlik olarak tanımlanmıştır. Yanıt B'dir. Feodalizmin dönüştürdüğü sosyal refah anlayışının yeni çerçevesini ise yönetişimcilik, managerialism oluşturacaktı. Kitabın sonu 14 Mayıs 2014 sayfa 428.